Ayrım 8.
Çiğden daha iyi bir ayna olan, henüz biçimlenmiş yağmur tamlılarından yansıyan ışık, gökkuşağının görünmesine neden olur. Orta çağda yaşayan bazı yorumcular, kuşağın dairesel biçiminin, güneşin dairesel diskinin bir yansımasından kaynaklandığını ileri sürmüşlerdi. Düşmekte olan yağmur damlalarının ayna gibi bir düzlem oluşturması nedeniyle, görünüşün özünde bir yansıma olduğu düşünülüyordu. İlk kez Albertus Magnus, gökkuşağının damlalar ile ışık arasındaki etkileşimden türediği düşüncesini ortaya attı. Böylece damlaların küresel biçimine dikkat çekilmiş oldu. Ama Albertus, renklerin bir tür tabakalaşma yüzünden, başka bir deyişle yağmur damlalarının oluşturduğu bir dizi perde yüzünden oluştuğunu düşündü. Theodoric'in deneysel çalışmalar için kolları sıvadığı bir dönemde Alvernialı Peter gökkuşağının yansıma değil kırılma nedeniyle oluştuğunu ileri sürdü. Renklerle ilgili tartışmalar bunların gökte renkli kuşaklar olarak gerçekten mi var olduğu yoksa bunların bir algı yanılsaması mı olduğu soruları etrafında odaklanmaya başladı. Yorumcuların çoğu güneş ışığı ile yağmur damlaları arasındaki bir etkileşimin gerçek renkleri doğurduğunu düşünüyordu. Problem çözüldü. Su dolu idrar kaplarıyla deney. Theodoric konuyu iki yönüyle incelemeye koyuldu. Kuşaktaki renkler ile bu renklerin düzeni araştırılacaktı. Her adım bir kuramın rehberliğinde denetlendi. Kuramın her aşaması deney ve gözlemler yapılarak titizlikle sınandı. Ancak göreceğimiz gibi Theodoric'in renklerle ilgili kuramı deneylerle doğrulandığı halde ayrıntılarda yanlışlarla doluydu. Ama yine de çok önemli bir konuda Theodoric haklıydı. Renkler ışık ile su damlaları arasındaki etkileşimden doğuyordu. Theodoric'in renklerin oluşumu ile ilgili açıklaması çok karmaşıktı. Burada anlatılacak açıklama bunun oldukça sadeleştirilmiş bir biçimidir. Theodoric dört temel renk olduğuna inanıyordu. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi. Bu renkler ilkece birbirinden farklıydılar. Bu yüzden Theodoric'in tasarımında bugünkü anlamda sürekli bir tayfa rastlayamıyoruz. Yunan düşüncesinden ve Aristoteles'in kuramlarından etkilenen düşünürler karşıtlar çerçevesinde açıklamalar getiriyorlardı. Dört farklı renk iki çift karşıtlıktan doğmuş olabilirdi. Theodoric kuramını ortamın karşıt özellikleri üzerine kurdu. Ortam sınırlı ya da sınırsız olabilirdi. Saydam olabilirdi ya da olmayabilirdi. Kırmızı ile sarı açık renkler, yeşil ile mavi koyu renklerdi. Theodoric belki de ilk ikisinin parlak beyazı, son ikisinin de donuk siyaha yakın olduğunu söylemek istiyordu. Bu farklı renklerin oluşumunu şöyle açıklıyordu. Parlak ışık cam gibi sınırlı bir bölgeye ulaştığında kırmızı, sınırsız bir bölgeye vardığında sarı oluyordu. Cam bir prizmanın yüzeye yakın bölgeleri daha sınırlı, içe yakın bölgeleri görece sınırsızdır. Bu yüzden yüzeye yakın bölgelerden geçen ışık kırmızı, derinden geçen ise sarı olacaktı. Koyu renkler söz konusu olduğunda ortamın görece saydam olmayışı farklı renklerin ortaya çıkmasından sorumlu oluyordu. Ortamın mat olduğu yerde mavi renk, daha geçirgen olduğu yerde ise yeşil renk ortaya çıkıyordu. Bir sonraki adım, renklerin ortaya çıkışı ile ilgili olarak kuramı geçirgen prizmalardan ya da kürelerden geçen ışığa uygulamaktı. Theodoric kuramının her yönünü sınamak için iyi planlanmış bir dizi deneye girişti. Herhangi bir saydam cismin iç kısımları yüzeyine oranla daha mattır. Işık böyle bir cisimde kırıldığında söz gelimi cam prizmada iç kısım daha mat olduğundan yüzey yakınında açık renkler oluşur. Böylece kırmızı ile sarı yüzeye yakın olan bölümlerde oluşurken mavi ile yeşil iç kısımlarda oluşur. Buraya kadar elde ettiğimiz dört etmenin sınırlı ya da sınırsız ortamlar, saydam ya da saydam olmayan ortamlar ilişkilerini değerlendirdiğimizde sırasıyla kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkleri elde edebiliriz. Theodoric bir altıgen prizma ve su dolu büyük bir cam küreyle yaptığı deneylerle renklerin öngörülen düzenini deneyle doğrulamış oldu. A.C. Crombie bunun tıpta kullanılan bir tür idrar kabı olduğunu düşünüyor. Theodoric'in Basel Üniversitesi kütüphanesinde korunan el yazmasındaki diyagramlarında ortamdan geçen ışığın izlediği yolun hassasiyetle çizildiği görülüyor. İlk şekilde Theodoric'in nasıl kırmızıyı en açık renk, prizmanın en sınırlı bölgesi olan yüzeye yakın bölümde oluşur, maviyi en koyu renk, ortamın en az geçirgen olduğu iç kısımda oluşur olarak düşündüğü açıkça görülür. Ancak gökkuşağı renklerinin oluşması sırasında ortamlar arasındaki bir ilişkiden kaynaklanan başka bir ara süreç de vardır. Gökkuşağına bakıldığında en üstteki rengin kırmızı, en alttakinin ise mavi olduğu görülür. Renklerin bu özel dizilişinin nedenlerinin keşfi Theodoric'in büyük deneyi sayesinde gerçekleşti. Theodoric'in düşüncesi yağmur damlasına uygulandığında ışığın hem yüzeyde kırılması hem de küre içinde yansıması gerekir. Bu olguyu denetlemek için Theodoric yağmur damlasını temsil edecek içi su dolu büyük bir şişe kullandı. Böylece deyim yerindeyse sorunu laboratuvarında inceleyecekti. Işınların izlediği yol 17. şekilde açıkça görülebilir. İçerideki yansıma yüzünden renklerin dizileşi tersine dönmüştür. Gökkuşağındaki renk düzeninin renklerin oluşumuyla ilgili temel kuramla uyumlu olduğu görülüyor. Işınlar damladan geçerken yüzeye yakın bir yerde göründü. Mavi koyu bir renk olarak ortamın derinliklerinde üretildi. Ancak yansımada henüz renk kazanmış olan ışınların dizilişi tersti. Deneyin özündeki mantığa dikkat çekmek gerekiyor. Deney sayesinde onaylanmış bilimsel bilginin bir parçasını oluşturan iki önemli olay tam olarak gösterilmiştir. Theodoric, belirli renkleri oluşturan ışın ışınlarının damla içinde özel yollar izlediğini gösterdi. Renklerin dizilişi bu farklı yolların sonucuydu. Theodoric, renklerin gözlemcinin gözünde değil, damlada oluştuğunu gösterdi. Kuramı bunun nedenleri açıklamakta yetersiz kalıyordu belki ama renklerin damlada oluştuğu doğruydu. Bundan böyle ortamın farklı bölgelerinin sınırlı ya da sınırsızlığı, renklerin berraklığı ya da müphemliği fiziksel olarak doğru mudur, yanlış mıdır gibi kuşkular Theodoric'in başarısına gölge düşürmeyecektir. Sonuçta renkler damlada oluşmaktadır. Kimi zaman asıl gökkuşağına renklerin tersine sıralandığı ikinci bir kuşak eşlik eder. Theodoric, damlanın içinde ikinci bir iç yansımanın olabileceğini göstererek bu kuşağın nasıl oluştuğunu ve neden renk dizilişinin ters olduğunu açıklayabildi. Gökkuşağı renklerinin kırılma ve içten yansımadan kaynaklandığı gösterilmiş, ışığın damla içinde izlediği yol deneyle açığa kavuşturulmuştu. Theodoric, kuşağın yapısal özelliklerini geometrik çözümlemeye tabi tuttu. İlk adım cam kürede ışığın izlediği yolların gerçek yağmur damlasındakilerle aynı olup olmadığını belirlemekti. Başlangıçta Albertus'un düşüncesini kabul edebiliriz. Yağmur damlaları çok hızlı bir şekilde yere düşmektedir. Dolayısıyla hızla birbirini izleyen sayısız damla bir çizgi, sayısız çizgi de bir düzlem oluşturur. Sayısız saydam küre durağan bir yağmur perdesi gibi tasarlanabilir. Öyleyse tek bir damlasına uyguladığımız düşünsel çerçeveyi gökkuşağının genel yapısına da uygulayabiliriz. Yazık ki Theodoric'in kurgusu bir dizi hataya dayanıyordu. Kurduğu şemada güneş ile gözlemci arasındaki uzaklık kabaca yağmur damlaları ile gözlemci arasındaki uzaklık kadardı. Damlaları temsil eden çember güneşi içine alacak biçimdeydi. Oysa doğru bir tasarımda güneş sonsuz uzaklıkta ve ışınlar birbirine paralel olmalıydı. Ancak deneysel doğrulama niyetiyle Theodoric kuşağın en yüksek açısını ölçtü. Theodoric bu açının 22 derece olduğunu söyler. Bu şekilde gösterilen Q açısıdır. İşte bu görülmemiş bir hatadır. Çünkü gökkuşağı zirvesinin açısal değeri şekilde gösterilenin yaklaşık iki katıydı. William Wallace, Theodoric'in hatasını açıklamak için bir ya da iki olasılık ileri sürüyor. Ancak sorunu ikna edici bir şekilde açıklamakta yetersiz kaldığını itiraf etmektedir. Theodoric, kuşağın yatay düzlemdeki açısal genişliğini, yani şekildeki Q açısını gerçek değerinin yarısı olarak verir. Belki de ölçme aletleri duyarlı değildi ama bu da zayıf bir olasılıktır. Son geometrik sorun, kuşağın neden çember yayı biçiminde olduğunu açıklamaktı. Theodoric'in çözümü gökkuşağının güneşin, yağmur damlasının ve gözlemcinin hepsinin bir düşey düzlem içerisinde bulunmasına dayanıyor. Bu düzlem, düşey eksende gözlemciye doğru döndürüldüğünde belirli renkleri kırıp gözlemciye yansıtabilen aydınlatılmış damlalar alt alta dizildiğinden gökkuşağı yay gibi görünecektir. Theodoric'ten sonra gökkuşağı çalışmaları. Descartes'e kadar gökkuşağı üzerinde düzenli çalışma yapan başka bir düşünürle karşılaşmıyoruz. Descartes, 1637'de Les Meteoristes'te Theodoric'e hiçbir gönderme yapmadan gökkuşağı fiziğiyle ilgili şaşırtıcı ölçüde benzer bir açıklama verir. Benzerlik yağmur damlalarını modellemek ve ışığın izlediği yolu bulmak için cam küreler kullanmaya kadar uzanmaktadır. Descartes'in esin perisi hakkında kuşkuları artıran bir çalışma daha vardır. 1514'te Jadadus Trout Fetter adında biri, Theodoric'in çalışmaları üzerine yine onun çizimlerinin kopyalarını içerecek biçimde bir yorum yayımlamıştı. Descartes büyük ihtimal Trout Fetter'in yorumundan ya da benzer çalışmalardan habersiz değildi. Yine de Descartes, Theodoric'in kuramına büyük bir katkıda bulunmuştur. Kuşağın maksimum yüksekliğinin neden 42 derece ya da o civarda bir açı yaptığını açıklamaktı bu katkı. Gözlemciye kırmızı görünen damlalar mavi görünenlerden farklı bir yükseklikte olmalıdır. Çünkü Theodoric'in bizzat gösterdiği gibi kırmızı veya mavi ışınlar farklı açılarda kırılırlar. Diyelim ki bir damlaya düşen olası tüm ışınların doğrultularını bulacağız. Damla öyle bir konumda olsun ki gözlemciye sadece kırmızı ışınlar ulaşabilsin. Descartes, sinenin kırılma yasasını kullanarak yolların 42 derece açıyla toplanma eğiliminde olduklarını gösterdi. Mavi ışınlar bu damlalarda belli belirsiz farklı bir açıyla kırılacaktır. Bu yüzden gözlemcinin gözünden kaçacaktır. Ama az ya da çok farklı bir noktadaki damlalardan kırılan mavi ışınlar gözlemciye ulaşacaktır. Bu ışınlar hafif bir sapma ile farklı bir açıda demetler oluşturacaktır. Böylece gökkuşağı belirli bir genişliğe sahipmiş gibi görünür. Mavi ve kırmızı kısımları birbirinden ayrı düşer. E. Bir kazadan yararlanmak. Bir olay üzerinde yürütülen çalışmanın düzenli olması, deneyicinin iyi formüle edilmiş bir hipotezle işe koyulmasına ve deney sürecinde beklenen sonuçla ilgili açık düşüncelere sahip olmasına bağlıdır. Ama olur ya bir kaza olur, hiç umulmadık gizemli olgular çıkıverir karşımıza. Böyle kazalar kimi zaman bilimsel bilgilerin derlenip toparlanmasına, geride bırakılan birçok bilginin sil baştan gözden geçirilmesine yarar. Ama bunu yapabilecek perspektife, geçmiş bilgileri yorumlayacak kurama sahip olan birisi için peşini bırakmazsa. Louis Pasteur, hastalık taşıyıcıları etkisiz kılmanın yolunu arıyordu. Kaza eseri aradığını buldu. Ernest Rutherford tamamen atomik parçalanmayı arıyor değildi ama hiç ummadığı halde kendisine yol gösterecek çok anlamlı bir olguyla karşılaştı. 9. Louis Pasteur, yapay aşının hazırlanması. Louis Pasteur 1822'de Fransa'nın Jura bölgesinde Dordogne dünyaya geldi. Babası Napolyon'un taarruz birliklerine hizmet ettikten sonra dericilik işine girdi. Pasteur babasının bir tabakhane kiraladı. Arbeis'te büyüdü. Eğitiminin büyük bölümünü Arbeis Koleji'nde sıradan bir öğrenci olarak sürdürdü. Şöhret tutkusu vardı ama bunu çok çalışarak elde etti. Yüksek eğitimini sürdürmek için Paris'e gitti. Ne var ki güçlükle bir okula girdi. Lisansını Besançon'da aldı ve sonunda Ecole Normale'e girdi. 1846'da bitirme sınavını geçerek 1847'de doktorasını aldı. Bu sınavlarda gösterdiği yüksek başarıyla Ecole'de laboratuvar asistanı oldu. Pasteur'un ilk çalışmaları bazı kristal yapıların optik etkinliği üzerineydi. Kimi kristal yapıların polarize ışığın düzlemini sağa veya sola döndürme yeteneği vardı. Pasteur bu gücün kristallerin asimetrik geometrisinden geldiğini deneysel olarak gösterdi. Kristal yapısının moleküler asimetrinin bir gereği olduğunu düşündü. 1848'de Strasbourg'a yardımcı profesör olarak atandı. 1849'da Strasbourg Akademisi rektörünün kız kardeşi Marie Laivur'la evlendi. Pasteur çiftinin 5 çocuğu oldu ama bunlardan 3'ü çocuk yaştayken öldü. Daha sonra kristalografi çalışmalarından dolayı uluslararası çapta ün kazandı. Kimyanın biyolojiye uygulanmasıyla ilgileniyordu. Bu da bir ölçüde onun asimetriyle yaşamın ilintili olduğuna inanmasından kaynaklanıyordu. 1854'te Lille'e gitti. O günlerde mayalanma mekanizmasına karşı ilgisi gelişmeye başladı. Her türlü mayalanma işleminin özünde bir mayanın olması gerektiği düşüncesinden hareket ederek genel bir tohum kuramına ulaştı. 1857'de Paris'e girmek için onca güçlük çektiği Ecole Normale bilimsel çalışmalar yöneticisi olarak döndü. Pasteur Paris'e varır varmaz bilimsel araştırmaları destekleyen kişilere başvurdu. Louis Napoleon, Napolyon III ve İmparatoriçe'nin yakın çevresindeki kişiler arasına girdi. İmparator ve İmparatoriçe'nin tahttan indirilmesine karşı çıktı. 1860'ların başlarında Pasteur kendisini çeşitli tartışmalar arasında buldu. Kendiliğinden alevlenen bu tartışmalarda şu soruya yanıt aranıyordu. Canlı biçimler cansız maddelerden türeyebilir mi? Örnekleri açıkça görülen bu olgunun havada taşınan sporlardan kaynaklandığını göstermek için mayalanma ile ilgili bilgilerine başvurdu. Maya tohumları üzerine çalışma teknikleri aynı zamanda hastalıkların nedenleri üzerine çalışmaya da uygulanabilirdi. İpek böcekçiliği endüstrisine zarar veren salgın hastalık üzerine çalışmaya yöneldi. 1868'de sol tarafına ilmeğindi. Bu durumda çalışmalarını sürdürebilmek için büyük bir yardımcılar ordusunu işe almak zorunda kaldı. Hastalıklar üzerine çalışmak, mayalanma tohumu kuramından hareketle hastalık mikrobu kuramını oluşturmak Pasteur'un son çabalarıydı. 1870 Fransa-Prusya Savaşı ve Komün döneminde Paris dışında kaldı. Şarap mayalama işlemi üzerine çalıştı. Paris'e dönüşünde insan ve hayvan hastalıklarının önlenmesine ve tedavisine ilgisi giderek arttı. 1874'te aktif öğretmenlikten çekildikten sonra dikkatini sıkça karşılaşılan bir soruna, şarbon hastalığına yöneltti. Kuduz gibi daha öldürücü hastalıklarla ilgili alt çalışmalarında ise araştırmanın gerektirdiği diri açımlamaktan, vivisection iğrendiğinden giderek daha çok asistanın yardımına ihtiyaç duydu. 1886'da kalp krizi geçirdikten sonra sağlığı gittikçe kötüleşti. 1887'de bir kriz daha geçirdi. En son 1895 yılında geçirdiği bir beyin kanamasından sonra bir daha iyileşemedi ve bu dünyadan ayrıldı. Pasteur'den önce hastalık kuramı. 1626'da J.B. van Helmont, hastalıkların yabancı varlıkların bedeni istila etmesinin bir sonucu olarak düşünmüştü. İstilacılar bir kez yerleşmeye görsün, bölgenin her şeyini kendi çıkarları için sömürüyorlardı. Kurban, istilacıların bıraktıkları zehirli artıklardan ötürü yaşamsal işlevlerini yerine getiremiyordu. Özünde bu kuram çağdaş yaklaşımın öncülüdür. Ama Helmont'un düşüncesi 200 yıldan fazla bir zaman boyunca rakip kuramlarla, hastalıkları hastalanan organların kusurlu işleyişine bağlayan kuramlarla, bir anlamda bedenin kendi kendini zehirlemesine bağlayan kuramlarla yan yana yürüdü. Bazı durumlarda dışsal nedenler akla gelmişti. Ne var ki bunlar genellikle yabancı ve düşman organizmalardan çıkan çok zehirli hava, meleyer gibi şeylerdi. Kötü kokuların neden olduğu hastalıklar kuramı ışığında 19. yüzyılın başlarında zaman zaman mıntıka temizliği yapıldı. Bunun dışında başarılı tek önleyici tedavi Edward Jenner'ın geliştirdiği çiçek aşısıydı. Jenner çiçek hastalığının ineklerde ve insanlarda benzer etkileri olduğunu gördü. Yalnız tek farkla inekte çiçek hastalığı Latince variola vaccine, vakka yani inekten, insanların çiçek hastalığından daha hafif seyrediyordu. 19. yüzyılın ortalarında hastalıklar ile mikroorganizmalar arasında ilişki kurmak için yeterince delil vardı. Schwann ve diğerleri hasta insan ve hayvanlardan alınan çeşitli sıvılar üzerindeki mikroskobik incelemeler sayesinde hastalarda görülen ama sağlıklı olanlarda görülemeyen özel mikrop biçimlerinin varlığını göstermişlerdi. Ancak eski düşüncenin savunucuları bu mikropların bedenin kusurlu çalışması yüzünden oluşan düzensiz ortamın bir yan etkisi olduğunu söyleyerek itiraz ettiler. Çağdaş hastalık bilgisine sıçramak için 3 adım daha atılması gerekliydi. Öncelikle hastalıkların mikroorganizmaların saldırısı yüzünden ortaya çıktığı gösterilmeliydi. Bu adımın başarıya ulaşması için mikroorganizmaların kendiliğinden ürediği düşüncesinin terk edilmesi gerekiyordu. Üçüncü adımda Edward Jenner'ın aşılama kuramını açığa kavuşturması ve genelleştirmesi gerekiyordu. Bu adımların her birinde Pasteur'un büyük yardımı oldu. Bu bölümde onun katkılarından yalnız biri, aşı üretim yönteminin bulunuşu ayrıntılarıyla anlatılacaktır. Pasteur mayalanma işlemini çözmek için büyük zaman ve emek harcamış, mayalanmayı gerçekleştiren canlı organizmaların varlığına dikkat çekmişti. Mayalanma gerçekte her mayanın içindeki belirli organizmaların yaşam süreçlerinden başka bir şey değildi. Sonuçta Pasteur mayalanmanın tohum kuramını oluşturdu. Mayalanma işleminin kendiliğinden başlamayacağı düşüncesinden hareketle hastalıklara ilişkin mikrop kuramına ulaşmak zor değildi. Gerçekten Nister'de kendi açısından yaraların çürümesini bir tür mayalanma olarak değerlendirmektedir. Nister'in antiseptik olarak karbolik asit kullanması doğrudan doğruya bu düşüncenin bir uygulaması sayılır. Yine Lester, Pasteur tarafından yapılan bir maya tanımı ile kendisinin hasta hayvanların kanında bulduğu çubuk biçimde basiller arasında benzerlik kurmuştu. Dawein, işte bu benzerlikten esinlenerek şarbon hastalığı ile ilgili araştırmalara girişmişti. Artık bize yabancı gelen 19. yüzyıl ortalarındaki terminolojiyle işin içinden çıkabilmek için mikrobik ve virüslü hastalıklar arasında o günlerde henüz yapılan ayrıma dönmek gerekiyor. Hastalıkların ortaya çıkmasında mikropların rolü olduğuna inananlar, mikrop barındıran hastalıklar ile diğerleri arasında bir ayrım yapmalıdır. Mikrop barındırmayan hastalıklardan bazı zehirler veya virüsler sorumludur. Ayrıca su çiçeği gibi virüse bağlı hastalıklar bağışıklık sistemini uyarıyordu. Böylece hastalığı bir kez atlatan aynı hastalığa yeniden yakalanmıyordu. Kısa zamanda virüs terimi, mikroplar da içinde olmak üzere hastalık yapan her türlü unsuru kapsayacak biçimde genelleştirildi. Pasteur'ün araştırmalarını anlayabilmek için şaşırtıcı bir olguya daha değinmeliyiz. Tıp adamları nedeni ne olursa olsun bir hastalıkta virüslerin hastalığa yol açma yeteneğinin, virulans, her zaman aynı olmadığını bilirler. Salgınlar gelmiş geçmiştir. Hastalıklar az ya da çok ciddi biçimlerde ortaya çıkmıştır. Değişik virulanslara ilişkin ilk sistematik açıklama Pasteur'ün septisemi mikropları üzerine ilk çalışmalarında ortaya çıktı. Pasteur, septiseminin farklı kültürlerde laboratuvarda hazırlanan mikroorganizmalara verilen adla farklı yayılma hızına sahip olduğunu gösterdi. Kim bilir, kültürlerde mikropları bu şekilde değiştiren bir şeyin olup olmadığını sormuştur kendi kendine. Virüslerin zayıflamasının keşfi. Araştırmalarda tek bir deneyi yalıtmak ve buluşu incelemenin bir noktasına yerleştirmek çoğu zaman olanaksızdır. Burada anlatacağım çalışma, biri tavuk kolerası üzerine, diğeri şarbon üzerine iki büyük deneysel incelemeye dayanıyor. Bunlar birbirinden bağımsız değildi. Sonuca ulaşmak için her ikisinin de yapılması gerekiyordu. Tavuk kolerası, kümes hayvanları arasında görülen ve tez ölüme götüren salgın bir hastalıktır. Hastalık çok belirgin belirtilerle birlikte ortaya çıkmaktadır. Kanda oksijen eksikliği, sersemlik, ibiğin kırmızı rengini yitirmesi başlıca belirtiler arasındadır. Hastalığın ilerleyen evrelerinde ölümcül bir oksijen açlığı görülür. Tysand, hasta kuşların kanlarında kolayca belirlenen ve belirgin özellikleri olan bir mikrobun tavuk kolerası ile ilişkili olduğunu göstermişti. Pasteur, mayalanmanın ve hastalığın mikroorganizmalarca oluşturulduğu genel tezine uygun olarak mikroorganizmaların saf kültürde yalıtılmasını sağlayacak bir deney programı hazırladı. Sonra elde edilen ürünü tavuklara şırınga ederek tavuk kolerasına mikroorganizmaların yol açtığını kanıtladı. Tavuk suyunu uygun bir ortam haline getirerek mikrobu üretebiliyor ve ard arda gelen günlük kültürlerde mikrobun virülansını koruduğunu gösterebiliyordu. Pasteur 1879 yılının Temmuz ile Ekim ayları arasında dinlenmek üzere köyü Arbois'e gitti. Ama laboratuvarında kolera mikrobu bulaştırılmış son tavuk suyu kültürlerini ardında bıraktı. Ekim'de geri döndüğünde kültürler hala oradaydı. Böylece eski kültürleri yeni tavuklara şırınga ederek tekrar deneylere koyuldu. Ama hiçbir şey olmuyordu. "Talih ancak siz hazırsanız yardım eder," der Pasteur. Bu durumda da kesinlikle öyle oldu. Eski kültürleri şırınga ettiği tavuklarla ve taze kültürlerle deney programını yeniden uygulamaya koydu. Bu tavuklar hastalanmadı. Pasteur bunu doğru yorumlamakta gecikmedi. Virüsleri yapay olarak zayıflatmanın bir yolunu bulmuştu. Pasteur buluşunun duyurulmasında kurnaz davrandı. Aşağıdaki alıntıda kazaya hiç değinilmemiştir.